Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Dış politika gündeminde ön plana çıkan konuları değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem programımızın bu haftaki ana gündem maddesi Kafkaslardaki gerilim olacak sevgili dinleyenler. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden tırmanışa geçen gerilimi konuşacağız. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından dünyaya miras kalan en büyük ihtilaflardan biri olan Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Azerbaycan ve Ermenistan orduları karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Ermenistan güçlerinin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sonrası Azerbaycan'ın tepkisi çok sert oldu. Evet, 3 gündür devam eden saldırıların perde arkasını değerlendirme gayretinde olacağız ifade ettiğimiz gibi. Taraflar arasındaki gerilimin, daha doğru ifadeyle çatışmanın geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği, bölgesel ve küresel aktörlerin kriz karşısında atacağı adımların neler olacağını değerlendirme gayretinde olacağız. Doğu Akdeniz'deki gerilimin nispeten düştüğü bir dönemde Kafkasların karıştırılmaya çalışılması, istikrarsızlaştırılmaya çalışılması dikkat çekiyor. Kafkaslardaki gerilimin perde arkasına ilişkin yapılan değerlendirmelerde ekonomik ve siyasi anlamda zor günler yaşayan, halkının ihtiyaçları için diasporadan gelen yardıma bel bağlamış, bir başka ifadeyle ipi kendi elinde olmayan Ermenistan'ın bu gerilimi kendi inisiyatifiyle başlatamayacağı sıklıkla vurgulanıyor. Peki ipi birçok küresel aktörün elinde olan Ermenistan'ı hangi ülke ya da ülkeler kışkırtıyor? Rusya mı, ABD öncülüğündeki Batı mı? Ermenistan'ı 1990'lardaki Azerbaycan'dan çok farklı, askeri ve ekonomik anlamda çok güçlenen Azerbaycan'a karşı kışkırtanlar ne amaçlıyorlar peki? Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan penceresi kapatılmak mı isteniyor? Ya da Kafkaslar istikrarsızlaştırılarak Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de değişen dengelere müdahale mi edilmeye çalışılıyor? Suriye ve Libya sahalarında pozisyonlarını kaybeden çevreler bölgeyi istikrarsızlaştırarak yeni pazarlıklar için el mi yükseltiyor? Hem içeride hem dışarıda Türkiye cihatçı grupları Azerbaycan'a gönderdiği söylemiyle ne yapılmak isteniyor peki? Bölgesel ve küresel meselelerde ayrışan İran ve Arap ülkelerinin Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Ermenistan'dan yana tavır almalarının sebebi hikmeti ne? Tüm bu sorular muvacehesinde birçok boyutu olan Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuşacağız program konuğumuz ile. Konuğumuz gazeteci yazar Kenan Alpay Bey olacak. Kenan Bey, programımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun, kırmıyorsunuz bizleri. Programımıza katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan arasındaki tırmanışa geçen gerilimi değerlendirmek istiyoruz zatenliğinizle. Malum Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğü bir dönemde Kafkasların karışması oldukça manidar bulunuyor. Gerilimin zamanlaması sorgulanıyor bu anlamda. Yine bu noktada 3 milyon nüfuslu ve ekonomik anlamda son derece sıkıntılı günler yaşayan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonun arkasında başka ülkelerin rolü olduğu ileri sürülüyor. Yani kimi analizlere göre Ermenistan'ın tacizinin arkasında bölgedeki tansiyonu yükseltmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyası var. Yine kimi analizlere göre ise farklı gerekçelerle Rusya'nın olduğu söyleniyor. Siz nasıl okudunuz Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimi, Dağlık Karabağ sorunu, neden bugün bir anda ısındı, çatışmaların perde arkasında ne var şeklinde kapsamlı bir soruyla başlayalım isterseniz.
Tabii şimdi Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan sorunun geçmişi var. Yani 30 yıla yaklaşan bir zaman dilimi içerisinde Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ bölgesi ve Azerbaycan'ın 7 vilayeti, onlar reyon diyorlar, 7 reyonu işgal altında ve bu işgal sürecine baktığımızda iki şey göze çarpıyor. Birincisi Doğu blokunun dağılma süreci, yani Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayıp Sovyetler Birliği'nin kendisini feshettiği sürece kadar ortaya çıkan tabloda Orta Asya Cumhuriyetleri ya da Doğu Avrupa ülkeleri kendi diyeyim ki yapılarını tekrardan kurmaya başladılar. Tam o süreçte 91 senesinde Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın toprakları işgal edildi ve bu işgal yapılırken de Ermenistan kendi gücü, kuvveti, askeri varlığı ile değil, daha çok Rusya'nın bölgedeki zırhlı mekanize birliklerinin katkısıyla bu işgali gerçekleştirmiş olduğu, hepimizin bildiği, zihinlere korku dolu anlarla kazınan Hocalı katliamının yapıldığı dönem bu dönemdir ve çok hızlı bir zaman dilimi içerisinde bugünkü Azerbaycan topraklarının %20'sine tekabül eden bir bölge işgal edilmiş oldu ve bu işgalle birlikte iki şey hedeflendi. Bir, Azerbaycan gerçekten kendi varlığını kuramayacak derecede sarsılmış oldu. İkincisi de Türkiye'nin Nahçıvan Azerbaycan üzerinden Orta Asya'daki Müslüman Türkiye Cumhuriyetlere olan ilgisini, alakasını en azından fiziki olarak karayolu üzerinden, coğrafya üzerinden kesmiş oldular.
Evet.
Şimdi bakıldığında işgale karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin arka arkaya almış olduğu kararlar var. Bu kararlarda Azerbaycan'ın topraklarını işgal edildiği açıkça ifade ediliyor. Ermenistan'ın saldırgan tutumları kınanıyor. Ermenistan işgal etmiş olduğu topraklardan derhal çekilmeye davet ediliyor vesaire vesaire, ama fiilen olan biten hiçbir şey yok. Sadece evet. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorunları çözmek üzere yapmış olduğu işte sonsuz sayıda görüşme var ama olan biten bir şey yok.
Evet.
Minsk grubu var. Evet. Yine o da görüşüyor. Gelmeler, gitmeler, müzakereler ama olan bir şey yok. Ama burada sizin soruyu sorarken aslında vermiş olduğunuz çok son derece kıymetli bir bilgi var. O da Azerbaycan'la Ermenistan'ı değişik açılardan kıyas yapmak gerekiyor. Örneğin nüfus açısından kıyas yaptığımız zaman yaklaşık 3 milyon civarında bir nüfusla Ermenistan karşımıza çıkarken 10 milyonluk bir nüfusla Azerbaycan karşımıza çıkıyor. Ama bir başka kıyas yapalım. 1991 senesinin Azerbaycan'ıyla bugünkü Azerbaycan arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü neredeyse Ermenistan'ın ihracatının, yani bilemiyorum ama 200 milyar dolara yakın Azerbaycan'ın bir ihracat profili var. Ama aynı şeyi Ermenistan açısından değerlendirecek olursak 5 milyar doları dahi bulmayan bir ekonomik durum var. Yani bir tarafta Ermenistan açlık, sefalet içerisinde kavruluyor ama giderilmesi mümkün olmayan bir öfkeyle, bir işgal hevesiyle yanıp kavrulan bir Ermenistan profili var. Diğer taraftan da petrol üzerinden, doğalgaz üzerinden, bu petrolü, doğalgazı önce Gürcistan ardından Türkiye üzerinden Ceyhan'a kadar indirmeyi başarmış ve dünyaya petrolünü, doğalgazını pazarlayan ve bu çerçevede de kendi ekonomisini, şehirlerini, efendim eğitim düzeyini, silahlanmasını geliştiren bir Azerbaycan profili var. Dolayısıyla bu durumda güçler dengesi karşımıza çıktığında Ermenistan'ın oldukça zayıf ve haksız, Azerbaycan'ın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından tanınan bir takım hakları da ilave ettiğimiz zaman üzerine haklılığı ve güçlülüğü ortaya çıkıyor.
Evet.
İyi, ama bu durumda Ermenistan neden saldıran taraf oldu? Neden böyle bir sivil yerleşim birimlerini ateşe tutma ihtiyacı hissetti? Üstelik de ateşe tutmuş olduğu yerler bu işgal altındaki bölgeler de değil. Yaklaşık olarak Karabağ'ın 100 kilometre kuzeyinde bulunan Tovuz dediğimiz bir bölge. Tovuz bölgesi aslında Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlayan enerji nakil hatlarının bulunduğu bölge. Birincisi bu. İkincisi, aynı zamanda Bakü'den hareket edip de Türkiye'ye gelecek olan raylı sistemi, tren yolunu aynı zamanda geçmiş olduğu hat. Dolayısıyla kanaatimce Ermenistan'ın burada yapmak istediği şey Azerbaycan'ı bir noktada kışkırtmak, Azerbaycan'ı bir noktada sindirmek, Azerbaycan ekonomisine zarar vermek. Diğer taraftan da Türkiye ile zaten öteden beri, yani 1915 olayları her ne kadar denilse bile ondan öncesi olduğunu da ifade edebiliriz. Türkiye'nin de bölgeye dönük planlı projesini bozmaya matıl bir hareket. Burada bir soru karşımıza çıkıyor. Son olarak onu da söyleyeyim ben. Bu Azerbaycan'a yönelik saldırının arkasında kim var? Yani
evet.
Ermenistan tek başına bunu yapabilir mi? İki soru akla geliyor. Birincisi, acaba Batı, yani Amerika ve Avrupa Birliği mi bunu istiyor? Yoksa Rusya mı istiyor? Ben baktığımda bunu Amerika'nın istemesi için herhangi bir sebep göremiyorum. Çünkü Amerika'nın böyle bir çatışmada bir faydası, bir beklentisi olacağı kanaatinde değilim. Avrupa zaten kendi başının telaşına düşmüş. Yani ülkeye Akdeniz üzerinden gelecek mültecilerle baş etmeye bile mecali olmayan bir dağınıklık görüntüsü var. Ama Rusya açısından bakıldığında asıl temel mesele orada düğümlenmektedir. Çünkü Rusya ile Türkiye arasında Suriye üzerinden bir hesaplaşma olduğu gibi, İdlib üzerinden bir hesaplaşma olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de özellikle de Libya üzerinden yaşanan bir hesaplaşma, bir çatışma olduğunu muhakkak görmemiz gerekiyor. Bu sebeple ben bu saldırının arkasında çok büyük bir oranda Rusya'nın kışkırtıcı bir takım faaliyetlerinin olduğu kanaatini taşımak.
Evet, yani bu bağlamda benim sormak istediğim ikinci soru Rusya ile ilintiliydi. Özellikle bölgedeki vekilleri üzerinden Rusya'nın bölgeyi bir Suriye, Libya benzeri bir savaş sahasına dönüştürme niyeti olabileceği yönündeki değerlendirmelerle ilişkin neler söylersiniz tarzında bir soru düşünmüştüm. Yine bu bağlamda belki Karabağ'daki krizin Suriye'deki ve Libya'daki Doğu Akdeniz'deki yansımalarının ne olacağı yönünde bir sorun vardı. Kısmen de cevapladınız ama belki Suriye'de ve Libya'da ve Doğu Akdeniz'de Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlara ilişkin, muhtemel adımlara ilişkin neler dillendirirsiniz?
Şimdi henüz aslında onu görebileceğimiz, en azından benim açımdan, çok fazla veri elimizde bulunmuyor. Yani bunu biraz da gelişmeler gösterecek. Yani başka değerlendirmeler de yapılabilir. Acaba hani Türkiye, Azerbaycan, efendim Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, yani giderek ilgisi, alakası, yoğunluğu dağılan, efendim telaşa kapılmış, askeri anlamda her yere yetişmeye çalışan bir ülke profiline sokup zayıflatılmak mı isteniyor? Yani böyle bir değerlendirme biçimi de var. Bunu da zaman gösterecek diye düşünüyorum. Ve diğer taraftan en azından Rusya'nın Libya'da istediğini alamadığı için, Suriye'de istediğini alamadığı için Türkiye'yi bir noktada farklı alanlardan sıkıştırmak üzere Azerbaycan'a dönük bir Rusya'nın provokasyonu olduğu kanaatini ben doğrusu daha anlamlı, daha değerli, daha olasılık çerçevesinde görüyorum. Çünkü şöyle bir şey, Azerbaycan'daki durum esasen Türkiye'nin bu kadar net bir biçimde tavır koyabileceğini Ermenistan hükümetinin de hesaplayamadığını zannediyorum. Evet. Çünkü hem saldıran taraf hem de iki gün içerisinde cephede korkunç bir biçimde bozguna uğrayan bir taraf pozisyonuna düştü Ermenistan. Hı hı. Tabii savaş bu. Yani yenmek var, yenilmek var, ilerlemek var, gerilemek var. Ama vaka şu ki Ermenistan ekonomik anlamda ülke içerisinde hemen hiçbir faaliyetin olmadığı son derece aciz bir devlet pozisyonunda ve o devleti ayakta tutan tek bir şey bir nefret ideolojisi, bir düşmanlık ideolojisi, bir efendim tarihe dönük hesaplaşma ideolojisi. Bu ideoloji maalesef karşımızda Azerbaycan topraklarının şu kadar büyük bir bölümünü 30 seneye yakın bir zamandır işgal altında tutan bir rejime dönüşmüş oldu. Ama burada şunu konuşmakta belki fayda var. Acaba bu savaş yayılır mı? Acaba bu savaş Kafkasya'da beni yeni bir takım savaşların çatışma alanlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlar mı gibi?
Yani bölgesel çatışmaya takım dönüşebilir mi?
Evet. Ben ona ihtimal vermiyorum. Çünkü Azerbaycan bu saldırılara karşılık verdiğinde, misilleme yaptığında Ermenistan tarafından telaffuz edilen ilk cümlelerden bir tanesi biz Karabağ'ın bağımsızlığı hususunda bir oynamaya gidebiliriz oldu. Yani demek ki aslında işgal altındaki topraklardan atılacağına ilişkin kanaat Ermenistan'da da belirginleşmiş diye düşünüyorum. Dolayısıyla tamam o 7 vilayeti bir biçimde biz terk ederiz belki ama Karabağ meselesi ne olacak? Onu özel bir yapıya ya da bağımsız bir yapıya kavuşturabilir miyiz gibi bence saçma bir teklif gündeme getirdi Ermenistan. Ama ben bugün en azından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan konsolosluğunu ziyaret ettiğinde vermiş olduğu mesaja bizim bakmamız gerekiyor. Çünkü orada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Büyükelçiliği'nde yaptığı ziyarete şöyle bir cümle kuruyor. Artık bu meseleyi yani bu işgal meselesini, Karabağ meselesini kökünden çözmek istiyoruz diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye, Azerbaycan'ın işgale karşı sergilemiş olduğu direncin yanında durmaya son derece kararlı. Evet. Ve bunu sahada, askeri anlamda, diplomatik anlamda, ekonomik anlamda sonuna kadar değerlendireceğine ilişkin bence açık çek vermiş durumda. Açıklamalara bakmak da tabii yeterli değil ama uluslararası kamuoyu ne diyor dediğimiz zaman orada işte Amerika tarafları efendim ateşkese çağırmış. İyi de yani bir taraf saldırgan, diğer tarafın toprakları işgal altında.
Evet.
Bir taraf mazlum, bir taraf zalim. Yani burada hakikaten dünyanın çok açık bir biçimde sergilemiş olduğu bir çifte standart var. Mesela Gürcistan'ın toprakları işgal edildiğinde öyle söylemiyor Avrupa Birliği. Evet. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Ukrayna'da işte Kırım işgali altına alındığı zaman, Rusya tarafından ilhak edildiği zaman tarafları eşit bir biçimde görüp de onları silah bırakmaya çağırmıyor. Açıkça Rusya'nın işgalci olduğunu vurguluyor. Şimdi peki iş Azerbaycan'a gelince niye böyle olmuyor? Çünkü burası Müslüman bir toplumdur.
Evet.
Müslüman topluma karşı her zaman Batı maalesef çifte standart sergiliyor. Evet. Ama bu sürecin sonunda ben Batı'nın istediği gibi oyalama taktikleriyle işgalin daha da uzamasına izin verebilecek kabiliyeti olmadığını düşünüyorum
kendi adıma. Kenan Bey, şimdi Batı'nın Azerbaycan-Ermenistan sorununa yaklaşımındaki sergilediği çifte standardı dillendirdiniz ama öte yandan İran'ın gerilimdeki rolüne gelinecek olursa özellikle İran Anayasası'nda Müslümanların haklarının savunulmasına, onların çok kullandıkları klişe ifadelerle de ifade edecek olursak müstekbirler karşısında mustazafların desteklenmesine vurgu yapılıyor. Yalnız bugün İran yönetiminin anayasalarına yansıyan bu temel kuralın aksine farklı bir siyaset izledikleri gözlemleniyor. Yani din ve mezhep kardeşlerinin yanında değil de Ermenistan'ın yanında yer alan bir İran'ı görüyoruz. Bunu nasıl değerlendireceğiz peki?
Ben şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü İran'ın Afganistan'ın işgalinde oynadığı rolü biz hala konuşabilmiş değiliz. Yani Amerika'nın işgalini kolaylaştıran, Amerika'nın katliamlarına ön açan, ona kılavuzluk yapan bir İran olduğunu biz unutmayalım.
Evet.
Ve bunu en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı makamında itiraf eden bir İran var karşımızda. Yani diğer taraftan Irak'ın işgalinde Amerikalılara yardım eden bir İran profilini akıllardan çıkarmamak lazım. Hemen yanı başımızdaki Suriye'de 91 milisle Rusya'nın işgalini kolaylaştıran, Rusya'nın katliamlarına destek olan bir İran profilini akıldan çıkarmamak lazım. Evet, İran Anayasası'nda çok güzel söylüyor. Mustazafların yanında durmak, mazlumların sahibi olmak, Müslüman dünyaya kol kanat germek, bunların hepsi güzel sözler. Ama güzel sözler. Fiiliyata baktığımız zaman maalesef İran'ın almış olduğu pozisyon emperyalizme ileri karakol olmaktan daha farklı bir pozisyon değildir.
Evet.
Bu noktada bazen bazen Rusya ile çalışıyor, bazen Amerika ile çalışıyor, bazen Baas rejimiyle çalışıyor, bazen Sisi cuntası ile çalışıyor. Bu noktada Azerbaycan'ın işgali karşısında İran'ın sergilemiş olduğu tutum ne olur birkaç sembolik açıklama yapar. İşte Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz der. Ama baktığımızda şu olan biteni kıyaslayarak bir gözden geçmemiz lazım. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırmaya başladığı andan itibaren Gürcistan hava sahasını olduğu gibi Rusya'ya kapattı. Peki Rusya'nın askeri uçakları Ermenistan'a yardımlarını nasıl götürdü? İran hava sahasını kullanarak götürdü. Yardımların diğer bir kısmı nasıl gitti? İran karayoluyla gitti. Yani bu sebeple fiiliyata baktığımız zaman İran asla ve kata söylediği gibi, anayasasında ifade ettiği gibi mazlumların, mustazafların, Sünni olsun, Şii olsun, Müslüman halkların yanında durmuyor.
Evet.
O kendisine bir Fars ulusçuluğu ideolojisini ideal olarak belirlemiş. Fars ideolojisi, Farsçılık ideolojisi ona hangi rotayı gösteriyorsa orada o şekilde hareket ediyor.
Buna belki ideal... bu noktada belki şu ifade edilebilir. İran dış politikasında Şiiliği de bir anlamda Pers hedefleri noktasında kaldıraç olarak kullanıyor.
Aynen. Yani orada Şiilik de İran için bir araçtan daha fazlasını ifade etmiyor. Belirleyici olan Fars ulus devletinin bir imparatorluk olarak canlandırılması ve efendim Bağdat'ta, Şam'da, Beyrut'ta, San'a'da ya da diğer başkentlerde Fars hakimiyetini sağlamaktan öteye bir hedefi olduğu kanaatinde değilim.
Peki şimdi hadisenin birçok boyutu var dedik. Bir boyutu da iç politikayla ilintili. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dış ilişkilerden sorumlu genel başkanı, baş danışmanı Ünal Çevikgöz'ün ifadeleri çokça tartışıldı. Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığını ve bu çatışma bölgesine tırnak içerisinde yine cihatçı grupların gönderildiği şeklindeki sözler sadır oldu kendisinden. Türkiye cihatçı grupları gönderdi demenin nasıl bir amacı olabilir Kenan Bey?
Şimdi şöyle bir şey, yani Ünal Çeliköz tabii eski bir diplomat, çok tecrübeli, görgülü bir diplomat. Üstelik de Bakü Büyükelçiliği yapmış bir isim. Ama Ünal Çeliköz'ün, yani aslında CHP'nin diyelim ama Ünal Çeliköz'e en azından şimdilik soru çerçevesinde indirgeyelim. Libya meselesine, Suriye meselesine, Doğu Akdeniz meselesine, Ege meselesine, Mısır meselesine ilişkin bakış açısını ortaya koyduğumuzda aslında o yurtta sulh, cihanda sulhten ne anladıklarını çok net bir biçimde görebiliriz. Yurtta sulh, cihanda sulh diyorlar ama yurtta sulh, cihanda sulhün pratikteki karşılığı Mısır'daki darbeyi desteklemek, Libya'daki darbeyi desteklemek, Suriye'deki cinayet şebekesini desteklemek, Afganistan'daki işgale sessiz kalmak, Azerbaycan'da efendim Türkiye'nin yapmış olduğu meşru desteği, efendim cihatçılar bölgeye geliyor gibi bir takım yalan ve iftiralarla karalamaya kalkışmak vesaire vesaire. Şimdi burada açıkçası ahlaki bir kaygı yok. Hukuki bir kaygı o da yok. Mesele nedir biliyor musunuz? Açıkçası İslam'a ve Müslümanlara karşı sergilenen büyük ve giderilmesi mümkün olmayan bir düşmanlıktan ibaret. Evet. Şimdi Ünal Çeliköz'ün söylediği sözler aslında baktığımızda Batı kamuoyunda Türkiye'yi suçlamak üzere efendim üretilen kara propaganda metinleri neyse adeta Ünal Bey'in eline vermişler onu. Ünal Bey onu okuyor bize. Efendim cihatçılar. Yani bu Suriye nasıl bir yer ki, düşünebiliyor musunuz? Yani on binlerce insan öldürülmüş, katledilmiş, yüz binlerce insan muhacir olmuş, milyonlarca insan ülkesinin dışına çıkmış. Sanki Türkiye'nin işi yok, gücü yok. İlgiden habire cihatçı denilen bir takım insanları alıyor. Efendim bir Libya'ya götürüyor, efendim bir Afganistan'a götürüyor, efendim bir Azerbaycan'a götürüyor. Yani neredeyse bir Şili'de, Paraguay'da bile Türkiye'nin götürdüğü cihatçılardan bahsedecekler. Şimdi burada gerçekten ahlaken, hukuken kabul edilmesi mümkün olmayan, siyasal açıdan da sadece ülkeye ve topluma zarar verecek bir tutum takınıldığı aşikar. O sebeple ben Ünal Çeliköz'ü tabii orada tek biri olarak değerlendirmek mümkün değil. Neticede bir partinin genel başkanı, baş danışmanı ve birkaç ay öncesine kadar partide genel başkan yardımcılığı yapmış bir isimden bahsediyoruz. Evet. Siz canlı yayınlara çıkıyorsunuz ve orada efendim Türkiye silah yardım yapıyor maalesef. Türkiye Suriye'den cihatçı götürüyor maalesef. Şimdi bunlar gerçekten düşünün yani Avrupa basınında, Amerika basınında bunlar nasıl karşılık bulacak? Efendim en üst düzeyde bir diplomat söyledi ki Türkiye bölgeyi terörize ediyor. Yani hani biz nasıl PKK'nın oradaki varlığına dönüp, oradaki üstlenmesine dönüp, kamplarına dönüp bir eleştiri, itiraz getiriyoruz. Bu adeta Türkiye'nin tezlerini, Türkiye'nin söylemlerini açığa düşürecek, ofsayda düşürecek bir girişimde bulunmak demektir. Dolayısıyla evet. Bunun iyi niyetle bir alakası olmadığı gibi hukuki anlamda da bir meşruiyetinin olmadığını net bir biçimde ifade edebiliriz.
Kenan Bey son olarak 1-2 dakikamız kaldı. Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Arap dünyasından da kayda değer bir açıklama gelmedi açıkçası. Arap medyasının pek çok yayın organına bakıldığı zaman bu gerilim üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırgan bir dil kullanıldığı da görülüyor. Türkiye'nin işte ne Osmanlı emelleriyle hareket ettiği, yine tırnak içerisinde ifade edilecek olursak belki içeride de bir kısım siyasilerin dillendirdiği gibi cihatçıları Azerbaycan'a gönderdiği söylemiyle bir algı yürütülüyor. Hakikaten yani ne olacak bu Arap dünyasındaki bu savruma sorusu sürekli gündeme geliyor. Nereye varacak bu gidişat,
burada,
bu savruma?
Burada iki şeye bakmamız gerekiyor. Bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor. Mesela Azerbaycan'a destek açıklayan ülkeleri sayalım. Bir Türkiye, iki Ukrayna, üç Gürcistan, dört Bosna, beş Pakistan, altı Afganistan yönetimi daha sonra. Peki Özbekistan ne dedi?
Evet.
Mesela 25 yıldır süren bir işgal var. Özbekistan ne dedi? Hiçbir şey. Kırgızistan ne dedi? Hiçbir şey. Efendim diğer Türkiye Cumhuriyetler ne dedi? Kazakistan ne dedi? Hiçbir şey. Yani Türkiye Cumhuriyetler bir şey söyleyebildi mi? Söyleyemedi. Peki Arap ülkeleri dediğimiz, Körfez ülkeleri dediğimiz ülkeler bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez. Neden? Çünkü Arap ülkelerinin hemen tamamı Amerika'dan yapılacak bir açıklamaya göre konum alabilirler. Türkiye Cumhuriyetler de Rusya'dan yapılacak açıklamaya göre konum alabilirler. Dolayısıyla despotik rejimlerin kendi özgün iradeleri olmadığını ve hakkı, adaleti efendim açıkça telaffuz edebileceklerini düşünmek pek mantıklı değil. Evet. Dolayısıyla Yani Filistin meselesinde bile açıkça bir işgal rejimi, Birleşmiş Milletler'in işgal rejimi olarak tanımladığı İsrail'i destekleyen efendim Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, Mısır'ın tutumu ortada. Bunlar Filistin davasında bile İsrail'den daha fazla İsrailci tutumlar takınmışken, takınıyorken, takınacakken yarınlarda, öbür günlerde efendim Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına ilişkin diplomatik, yani dostlar alışverişte görsün kabinden bir açıklama yapmalarını ben beklemiyorum ve açıkçası şaşırmıyorum. Çünkü bu ülkelerin karakteri maalesef statükonun devamından yanadır. Bakın, evet. Burada bir şeyi hatırlatmakta fayda var.
Lütfen.
Bu pazar günü, yanlış olmasın, pazar günü zannediyorum, bu saldırılar olmaya başladığı zaman Ermenistan tarafından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bölgede istikrarın bozulmasını istemiyoruz dedi. Hı hı. Ne demek bu? İstikrarın bozulmasını istemiyoruz. Yani
mevcut statükonun devamı
demektir. Hı. Evet. İkincisi, bu aynı konuların içerisinde sözcü şöyle bir şey söyledi. Biz Kafkasya dışından gelen herhangi bir orduyu burada görmek istemiyoruz dedi. Hı hı. Peki Kafkasya dışından gelen orduyu burada görmek istemiyoruz derken İran Dışişleri Bakanlığı diplomatı kimi kastediyordu?
Evet, Türkiye.
Elbette ki Türkiye'yi kastediyordu. Dolayısıyla burada açıkçası bu ülkenin adının önünde İslam yazması, anayasalarında şeriatın cari olduğunu söylenmesi inanın hiçbir şeyi ifade etmiyor.
Maalesef.
Çünkü kendi halkına karşı zulmeden, kendi halkına karşı despotizmi en koyu bir biçimde, en acımasız bir biçimde icra eden ülkelerden, devletlerden, siyasetlerden, diplomatlardan, bürokratlardan bizim kalkıp da bir başka ülkeye efendim özgürlük götürmesini, bir başka ülkenin hakkını, hukukunu savunmasını beklememiz zaten olacak iş değildir. Evet. Ben bu sebeple burada Türkiye'nin yapacağı bir yatırım varsa adalet üzerine olmalıdır. Hukuk üzerine olmalıdır. Evrensel hukukun temel kaidelerini geçerli kılmak üzere olmalıdır. O yüzden hani diyorlar ki efendim Türkiye Mısır'da kaybediyor. Niye kaybetsin ki? Diktatörün yanına yatırım yapsaydı tarih boyunca taşıyacağımız büyük bir utanç alnımızda kara bir leke gibi sürecekti.
Evet,
ama inanmıyorum ki hı-hı, bir cinayet şebekesinin yanında saf tutmuyor Türkiye. Hı-hı. Bir Esed rejiminin yanında saf tutmuyor Türkiye. Bu açıdan bakıldığında kısa vadeli ve menfaate odaklanmış olan diplomatik ilişkileri bu sefer bizim elimizin tersiyle gitmemiz muhakkak surette halkın özgürlüğünü, halkın iradesini, temel hakları ve özgürlükleri koruyacak bir diplomatik açılımı, bir diplomatik teamülü ortaya koymamız gerektiği kanaatindeyim.
Evet, gazeteci yazar Kenan Alpay Bey'e bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kenan Bey, çok sağ olun efendim. Çok
efendim,
istifade ettim.
Efendim, ben teşekkür ediyorum. Erkam Radyo dinleyicilerine selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Allah razı olsun.
Çok sağ olun efendim. Evet sevgili dinleyenler, bugün küresel gündem programımızda Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yeniden alevlenen çatışmaları masaya yatırdık. Gerilimin muhtemel yansımalarının neler olabileceğini, bölgesel ve küresel aktörlerin meseleye yaklaşımını değerlendirmeye çalıştık. Tekrardan katkılarından dolayı gazeteci, yazar Kenan Alpay Bey'e teşekkürlerimizi sunarak bugünkü programımızı böylelikle sonlandırmış bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.